Sofistleri de tamamladığımıza göre hocam yine çok önemli, çok nevi şahsına münhasır bir felsefecimizi sormak istiyorum ben, ki ben de kendisine hemen hemen Yunan felsefecileri içinde en fazla sempati duyduğum adam olan Sokrates. Neydi Sokrates'i bu kadar ünlü kılan? Yani bu Yunan felsefe tarihindeki Sokrates'i de bir kırılma noktası olarak alabilir miyiz Ahmet hocam? Ya da pik yaptığı ya da felsefeyi alıp başka yere götüren biri olarak görebilir miyiz?
Yok tabii ki. Yani ben gördüğüm de herkes görüyor. Yunan felsefesini ikiye ayırıyoruz. Bir Sokrates öncesi, Sokrates sonrası.
Evet hocam.
Bu bir de ölçü. Yani bunu ayıran batıdaki büyük felsefe tarihçileri, Yunan felsefe tarihçileri, insanlar bunu Sokrates'in para kaşına, ela gözüne falan bakarak yapmıyorlar. Anlatabildim mi? Bir de bu bir ölçü. Bir kırılma noktası mı? Evet. Neden? Şimdi Platon dedim sofistlerle kavga eden ama asıl kavgayı yapan Sokrates. Yani benim anlayışım tabii şimdi daha başka yerlere de gitmek istemiyorum ama yani Sokrates bir defa insan hayatını sofistlerle birlikte insan hayatını önümüze koyup üzerinde düşünmemiz gereken en önemli konu, en önemli problem, en önemli değer olarak ortaya koymasıyla bir defa farklı. Yani konu insan. Hatta konu siyasetçi olarak insan bile değil. Bak çok enteresan. Ben siyasetten hoşlanmam diyor. Ben siyasetten anlamam diyor. İnsan teki. Şu cümlesini bir düşün. Nasıl bir cümle o? Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez.
Ne kadar önemli bir söz.
Ya bundan daha önemli ne olabilir? Bak bu bir çığır açma, bu bir devrim, bu bir yepyeni şey. Yani bunu çok geniş olarak düşün, herkes için düşün. Canım yaşanır işte. Yaşanır, evet öyle yaşanır, öyle de yaşanır, böyle de yaşanır. Yani bilmem anlatabildim mi? Evet.
Evet hocam.
Zevk içinde de yaşanır, padişah olarak da yaşanır, keyifle yaşanır, çok kadınla yatarak da yaşanır. Ama da başka bir şey söylüyor. Sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez. Yani bak, başka bir kavram geldi. Şimdi ne bilgi, ne zenginlik, artık bir sorgu ve bilinç geldi. Felsefenin de görevi bu zaten diyor. Felsefenin görevi bu. Yani ne yapmak? Hayat ve insan ve insan hayatıyla ilgili bütün şeyleri irdelemek, yoklamak.
İnsanı özne yapan şey aslında, değil mi
Ha,
hocam?
çok güzel insan özne yapan şey. İnsanı değerli kılan şey. Bilinç, bilgi. Sokrates ahlak filozofu, ilk ahlak filozofu.
Evet hocam.
Yani öbürlerinde ahlaka dair tabii ki güzel sözler de var. Mesela özellikle Demokritos'ta. Ama bu adamın işi tekrar ediyor. Ne diyor? Doğa beni ilgilendirmez. Beni siyaset de ilgilendirmiyor. Ben insan teki ve insan tekinin hayatıyla ilgileniyorum. Nasıl ama? Mutlu olması için. Ama mutluluk adamın kafasında öyle bir şey ki mutluluk öyle parayla, pulla, bilmem neyle değil. Yani onlar eleştirilecek. Mutluluk denilen şey işte insan aklına, insan zihnine, insan özgürlüğüne uygun bir yaşam olacak. Mutlulukla çok güzel bir şey bilgi arasında ilişki kuruyor. Şimdi bak bu da çok önemli. Bilgi şimdiye kadar doğayı bilmek için elimizde bir imkandı, araçtı, teknolojiydi, fendi. Hayır, bilgi öyle bir şey değil. Bilgi bambaşka bir şey. Bilgi insan hayatını üzerine temellendireceği en değerli şey. Bilgi. Bilmem anlatabildim mi? Bilgi,
Evet.
bilgi. Ve ahlak bir bilim. Öbürleri ahlakı görelleştirmeye çalıştı. Geleneksel ahlakın bir değeri yok. İşte bilmem adaletin önemi yok. Bu ahlak işimize gelendir. Haz şudur, baz budur. Hayır, hayır, hayır. Bunların hiçbirisi değildir diyor adam. Şu meşhur cümle. Sana ikinci bir cümle söyleyeyim. Veya size. İnanılmaz bir cümle. Ama anlayın o cümleyi. Hiç kimse
Dinliyorum.
bilerek kötülük yapmaz diyor. Bu göründüğünden çok ama çok daha derin bir cümledir. Hiç kimse bilerek kötülük yapmaz. Demek ki ahlak bilgidir. Ve eğer o bilgiye sahip olursak, kötünün bilgisine sahip olursak, Tabii iyinin de bilsen sahip olursak göreceğiz ki kötüye uygun davranışta bulunmak, bile bile kötülük yapmak imkansızdır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de aynı fikirdeyim.
Evet.
Ben de aynı fikirdeyim.
Ahlaklı olmak bilmeyi gerektirir diyebilir miyiz hocam?
Bu ayrı. O ayrı bir boyut. Ama benim asıl önem verdiğim bu. Yani ben de aynı fikirdeyim ki insan bilerek kötülük yapmaz. E yapıyorlar, e bilmiyorlar da ondan.
Evet. Hukukta da öyle bir şey var mı? Var ya hocam, hani bir şeyi bilmiyorsanız suç değildir falan gibi.
O ayrı bir mesele. Bu o evet. Niyetle ilgili. Bu niyetle ilgili bir şey değil.
Ha. Bu bilginin kendinden var olması.
Bak ben tekrar ediyorum. Sevgili dinleyiciler beni düşünsünler. Hiç evet. Kimse bilerek kötülük yapmaz. Hocam bile bile kopya çekmiyor muyuz? Çekiyoruz da. Biz onun kötülük olduğunu düşünmüyoruz ki. Babamız, öğretmenimiz, cumhurbaşkanımız bize onun kötü olduğunu söyledi ama biz kendi içimizde hakikaten düşünmüyoruz onu. Yahu zaten tanımı gereği. Şöyle basit olarak düşün. Bir şeyin hem kötü olduğunu bileceksen yapacaksın. Böyle bir şey mümkün mü? Akılsal olarak da mümkün değil. Ha deli, deli yapar deli. Zaten kötülüğün ne olduğunu bilmiyor ki. Ne iyiliği ne kötülüğü ne olduğunu bilmiyor. Bunlar önemlidir işte. Bunlar. Bir başka daha cümlesi. Bana kötülük yapılmaktan, bana kötülük yapmaktansa birine kötülük yapılmasını tercih ederim. Gene inanılmaz bir cümle. İnanılmaz bir cümle. Benim için son derece doğru. Hocam siz de öyle misiniz? Ben de öyleyim. Çünkü size kötülük yapıldığı zaman kötülüğü yapan o.
Tam bu noktada.
Onun ayıbı ona ait.
Evet hocam.
Ama kötülüğü siz yaptığınız zaman kötülüğü yapan sizsiniz. Onun ayıbı size ait. Onun onursuzluğu size ait. Bilmem anlatabildim mi ne demek istediğimi?
Çok iyi anladık hocam.
Bilmem anlatabildim. Onun onursuzluğu size ait. Buna şeyi hatırlatayım. Montaigne'in çok güzel bir lafı vardı. Yahu der ahlak komşumuzla ilgili olan şey değil de bizimle ilgili olan şeydir. Bakın bunu da kimse anlamaz. Olağanüstü bir cümle. Aynı yönde alın. Yani şu. Komşum çıplak geziyor. Komşum bilmem ne yapıyor. Ulan komşunla ilgili olan şey ahlak değil. Senin kendinle ilgili olan ahlak. Sen, evet. Sen. Var ya sen.
Ahlakın öznelliği yani.
Hah, ahlakın özelliği o ahlakı ile ilgili davranışa sahip olan insanın kendisinin şerefli, şerefsiz, övülür, kınar olması. Komşun değil ki. Bilmem anlatabildim mi?
Anladım. Ahmet Hocam bu minvalde birkaç soru var. Sözünüzü bölmeden. Hemen buyurun. Konumuzla alakalı olduğu için. Çünkü eğer bu konuyu geçersek anlamsız kalacağını düşünüyorum bu soruları.
Buyurun, buyurun. Güzel.
Buğra hocamlar sormuşlar. Hocam dediğim gibi konu minvalinde olmadığı için. Kamil Hocam sormuşlar. Soruları yöneltmeyeceğim. Hepsinin toplamını alıp size yönelteceğim hocam. Can Koç hocamlar sormuşlar. Teşekkür ediyorum tekrar bu ilginiz için. Gerçekten inanılmaz soru geliyor. Hepsini sorabilme imkanına tabii ki sahip değilim. Yusuf Sevingen, Necdet hocamlar, Emine Vildan. Hepsinin şu bilmek ve ahlaklı olmak konusundaki ortak çıkarım aldığım. Mesela diyor Yusuf hocamlar şöyle sormuşlar. Bilim bile insanlığı kötülük yapar iken bilmek kötülük yapmaz çıkarımı bir çelişki barındırıyor diye bir soru sormuşlar. Tekrar soruyorum hocam. Bilim bile insanlığa kötülük yaparken bilmek kötülük yapmaz çıkarımı, yani az evvel sizin tezinizle alakalı olarak söylemiş, bunun bir çelişki barındırdığını düşünüyor.
Evet.
Çelişkiler zaten diyalektik zaten sonucu var eden bir şey olduğu için bunu tartışmayalım. Mesela savaşların kötü olduğunu biliyoruz ama tarihe savaşlar karar veriyor, yönlendiriyor. Evet, biz de mesela ben bir tarih öğrencisi olarak hocam sanki savaşlar tarihi okuyormuşum gibi geliyor ara sıra bana.
Yani bütün bu örnekleri ben biliyorum. Bunlar aslında işin üzerinde ciddi olarak düşünmeme sonucu.
Evet hocam.
Evet, ciddi olarak düşünmeme. Bakın soruyu tekrar ben sana tekrar söyleyeyim ve şey yapmayacağım.
Evet,
sizi ikna etmeye çalışmayacağım.
Hı hı.
Hiç kimse bile bile kötülük yapmaz.
Nokta Kamil hocam. Hocamızın tezi
bu. Hiç kimse bile bile kötülük yapmaz. kötülük olduğu kendisine söylenen ama kendisinin kötü olmadığını düşündüğü şeyi yapabilir. O öyle söylemişler. Evet. Bilmem anlatabildim mi?
Anladım abi. Hocam,
insanlar ama kendini intihar ediyorlar. Kendi kendilerine zarar da veriyorlar. İşte aynı şeyi söylüyorum ben de. Bilerek kötülük yapmaz. O adam bunun bir kötülük olmadığını düşündüğü için yapar.
İntiharın sonucunda ne yaşayacağını bilmediği için belki de yapıyor.
Psikolojiyle ilgili mesele değil bu. Bu mantıkla ilgili mesele. Hı-hı. Bu mantıkla ilgili mesele. Bile bile kötülük yapmak imkansızdır. Ha, soruyu şöyle sorabilirsin. Ya iyi ama gene de insanlar kötülük yapıyorlar. Veya insanların kötülük bilincine, kötülük yaptıkları bilincine eriştiremiyoruz. Eriştiremiyoruz tabii, o başka mesele. Veya şöyle olabilir. Ya canım, insanlar çıkarları var. Çıkarları olduğu için çıkarlarına bakıyorlar. Aslında bunun kötü bir şey olduğunu düşünüyorlar ama çıkarlarının da olduğunu düşününce onu yapıyorlar. İyi de işte o zaman şunu düşünüyorum. Bu kötülük değil. Benim çıkarlarım bu kötülük denilen şeyden daha iyi bir şeydir.
Anladım.
Benim çıkarlarım da önemli bir şeydir. Veya başka şey düşünüyor. Bir türlü şeyler düşünüyor. Ya ben bunu yapsam bir zarar vermez bana. Kimseye zarar vermez. Ondan dolayı Kant da bunun görünce şunu söylüyor. Kant da aynı şeyi söylüyor. Sokrates aynı şeyi söylüyor. Kant da diyor ki o da bile bile kimsenin kötülük yapmayacağını düşünüyor. Ama şunu diyor. Sakın diyor free rider olma. Öyle hırsızlık bana falan yapma. Otobüse kaçak binme. Yani bu şu demek. Yaptığın her hareket sadece seni değil, etkileri bütün insanlığı bağlayan bir hareket olacaktır. Öyle davran ki davranışın bütün insanlar için bir yasa olma niteliği kazanabilsin.
Bu Kant değil miydi hocam? Bu aynı zamanda Kant da bunu söylüyordu diye hatırlıyorum.
Kant söylüyor bunu diyorum işte. Kant bunu daha başka bir plana götürüyor. Yani evet. Kant da
evrensel yasaya.
Esas olanın bilgi olduğunu biliyor. O da bilgi. Ama bu bilgi şimdi şeyi tikel bireyden uzaklaştı. Bütün insanlığı bir değer olarak düşünüp yaptığın davranışın bütün insanlar tarafından benimsenebilecek bir yasa olmasını düşün.
Evet.
Düşün diyor. Düşünüyor muyuz? Ayrı mesele. Şimdi o ayrı mesele. Düşünmüyoruz dediğim gibi çıkarlarımız ön plana aldığımız zaman basit düşünüyor. Yani adam şöyle düşünüyor insan. Ya tamam, evet çıkarlarım bu olduğu için ben bunu yapıyorum ki ne kadar kimse de onu düşünür, o da aynı mesele. Ama yani benim çıkarlarım da zararsız, kimseye zararı yok. Ne, kime ne zararı var? Ve merak etme, ben böyle davrandım, İsmail öyle davranmaz. Boş ver. Onun için ben free rider dedim. Ama herkesin otobüse beleş bineceğini evrensel bir kural olarak vaaz edebilir mi hiçbir kimse? Bilen hiç kimse. Bilen hiç kimse demiyor diyorum, bak dikkat et.
Anladım.
Biz canım yaparız bunu. Ya siz bilmezsiniz de ondan. Yani siz daha henüz aklınız kemale ermemiş de ondan. Evet. Herkes otobüse aynı anda parasız olarak bindi mi otobüs servisi diye bir şey kalmaz ortaya. Mesela bu kadar.
Evet. Teşekkür ediyoruz Ahmet Hocam. Ahmet Hocam, sizin de bizden sonra bir programınız var. Vaktimiz az kaldı. Dediğim gibi araya çok teşekkür ederiz. O yüzden biz bir kümülatif giderken milletlileri konuştuk. Elea okuluna baktık. Sofistlere baktık. Nevi şahsına münasırı felsefecimiz Sokrates'e baktık ve diğer bir büyük adama gelelim. Platon'a. Ona da biraz değinelim. Sanırım Aristo'yu da konuşup bitirmek zorunda kalacağız hocam. Dediğim gibi sizin programınız
olduğu için. Hocam, bilmiyorum. Neyse.
En azından değinelim. Ben dediğim gibi sizinle tekrar bir program yapabilmeyi, bir söyleşi gerçekleştirebilmeyi çok isterim. Evet. Platon hocam. Şimdi bize biraz Platon.
Şimdi Platon hatta bazılarına göre felsefeyi ilk kez ve gerçek anlamda icat eden adamdır. François Chatte diye biri vardı, Fransız. Evet, felsefe tarihi vardı, önemli bir adam. Evet, yani o zamana kadar yapılan şeyler felsefe olduğu kanaatinde değildir. Yani tamam, felsefeye benzer şeyler, efendim bilimdir, şudur, budur ama ilk kez Platon'un felsefeyi icat ettiği kanaatindedir. Bu nokta da epey gerçek vardır. Bir başka birisi, Whitehead'di, o da ne diyordu? Platon bütün felsefe tarihi Platon'a yazılmış kenar notlarından ibarettir. Bunu hep dipnotları diye çeviriyorlar. Ahmakça, öyle bir şey yok. Dipnotun bir anlamı yok. Hani bir kitabı okuruz, o kitaptaki düşüncelerini görürüz, onun yanına biz de bir şey ekleriz. Yani anlatabildim mi? Kitapların yanlarına falan böyle kendi düşüncelerimiz, eleştirilerimiz, görüşlerimizi ekleriz. Adamın söylediği o kenar notlar, dipnotları değil. Neyse, bu ne demek? Yani daha sonra felsefenin ele alacağı, felsefe tarihinde karşımıza çıkacak bütün problemlerin hemen hemen hepsini ilk gelişmiş, sistemli, biçimli ortaya koyan Platon'dur. Doğru.
Felsefeyi sistematikleştirdiğini mi söyleyebiliriz hocam?
Ya felsefeyi sistemleştirdi, onu da yapıyor ama başka birçok şeyi yapıyor. Yani bir felsefenin bütün alanlarına ait, şimdi öbürsü neydi? İlk filozoflar doğa felsefesi.
Evet.
Sokrates geldi, ne yaptı? İnsan, ahlak. Bu adam ne yapacak? Bunda bilgi teorisi de olacak, bunda siyaset de olacak, hukuk da olacak, ahlak da olacak, metafizik de olacak, fizik de olacak. Dediğimi anlatabildim mi? Hı. Felsefenin bütün problemlerini ele alacak. Bu da olağanüstü. Gerçekten olağanüstü. Bir başka örnek vereyim. Denir ki, haklı olarak ben aynı fikirdeyim. Aristoteles'in felsefi olan kitapları veya yazılarında hiçbir sayfa yoktur ki Platon'un orada etkisi olmasın. Bilimsel olan yazılar değil. Yani biyolojiyle ilgili falan.
Metafizik mi hocam?
Ya bütün felsefi olan, hı hı, ahlaktır, hitabettir, siyasettir. Anlatabildim mi? Felsefi olan, felsefi. Bilimsel olan, teknik olan yazıları başkadır. Platon'un, Aristoteles'in. Bence de haklıdır. Çünkü zaten onun okulunda yetişmiştir. Onun okulunda hocalık yapmıştır. Şeyden bahsediyorum. Bir tarafı daha var. Olağanüstü. O da olağanüstü. Öyle Platon'un bir defa da olmuş, bitmiş, oturmuş ve ondan sonra hiç değişmeyen, sabit, statik bir felsefesi yoktur. Onun için Platon dediğiniz zaman hangi Platon diye sormakta hiç mahsur yok ya. Hangi Platon'dan bahsediyoruz? O kadar farklı mıdır? O kadar farklıdır. Yani gençlik diyalogları, gençlik kitapları başkadır. Sokrates'in etkisinde olduğu, ahlak meselelerini aldığı, olgunluk diyalogları başkadır. Yaşlılık diyalogları başkadır. Anlatabildim mi? Yani düşüncesi adamın felsefenin ruhuna uygun bir şekilde sürekli olarak sorgulayıcı, eleştirici bir şekilde gelişir. Sürekli gelişir. Hocam değişirse bunun ne önemi var? Değişiyorsa o zaman bu önemli değil, değerli de değil. Değişir ama perspektifi değişmez. Paradigması değişmez. Bu çok önemli. Bakış açısı, bakın perspektif, bakış açısı hiç değişmez. Bu bakış açısı bilmektedir. Rasyonalisttir, idealisttir, bilmem anlatabildim mi? Yani bunların her birisi şeydir, yani çok genel bir şeyleri kastediyorum. Anlatabildim mi? Yani evet. Orada değişmez, perspektif aynı. Şimdi burada bir vesile öbür konuya da gelir. Nedir? Bu herif değişti. Ulan salak. Değişmeyen adam zaten damgalaktır. Değişmemek diye bir şey var mı? Değişmemek bir meziyet midir? Değişmemekle övünülür mü? Ağaç bile değişiyor. Mevsimler de değişiyor. Sen de tabii ki değişeceksin. Ay ben değişmedim. Bak o zaman oradaydım, şimdi de oradayım. Ha bununla da övünüyorum. Ama diyeceksin hocam, yani şimdi beni sevmeyeceklerini biliyorum birçok adamın. Ama değişme var, değişme var. Ne dedim ben? Perspektif aynı. Paradigması aynı. Modeli aynı, dünyaya bakış tarzı aynı. Ki orada da değişiklik var. Orada bile değişiklikler var. Ama görüşlerini sürekli olarak kendi kendine eleştirerek değiştirir. Mesela Parmenides diyaloğu, onun meşhur bir diyaloğu, adamın orta yaşlarda ileri sürdüğü idealar teorisini eleştirdiği, kendisini eleştirdiği. Hayatının ortamında iddialar başka türlü tasarlar, son döneminde başka türlü tasarlar. Ayrıntısına girmiyorum.
Evet.
Politikasına gelelim, en ünlü tarafı. Devlet diyaloğunda, gençlik, orta yaş diyaloğudur. Söylediği şeylerin birçoğunu en son kitabı olan gene siyasete ilişkin yasalar kitabında değiştirir. E ne olacak bu adama? Yani gene söylüyorum gene. E o zaman bir 10 sene yaşasaydı gene değiştirirdi. E değiştirirdi ya. E ne olacak? Bunda ne çıkar? 20 sene yaşasaydı gene değiştirirdi. E Atatürk de eğer bir 40 sene daha yaşasaydı o da fikirlerini değiştirirdi. Bilmem anlatabildim mi? Yani bunun bir önemi yok ki. Önemli olan adamın tavrı, tarzı. Adam, tekrar ediyorum, ama idealist. Her zaman idealist. İdealist derken bilgi teorisi bakımından idealist.
Evet hocam.
Yani var olan, görünen dünyanın arkasında yüksek bir dünya vardır. İdealar dünyası değişmeyen. Bilim böyledir. Ve bu bilimin temel modeli, numunesi, örneği matematiktir. Öyledir, matematiktir. Bilmem anlatabildim mi? Devlette söylediği birçok şeyi değiştirir. Daha realist, daha gerçekçi bir görüşte ilerler. Adı üzerine yasalar. Yani artık yasalar önemlidir. Ve gençliğinde filozof olmalıdır yönetici. Yasalar kitabında ya filozof olmasa da olur. Yani danışman olsa da olur.
Kendisinin Malta'ya gidip yani yöneticilik teklif edildiği ve beceremediği rivayeti doğru mu peki Ahmet Hocam?
Yani bunlar hava kısmı, bunlar boş laflar. Hayır.
Ne hocam?
Malta nereden çıktı? Malta diye bir şey yok. Sicilya'ya gider.
Pardon, Sicilya hocam.
Sicilya'ya gider. Sicilya 3 defa gider. Hani zanneder ki kendisine işte politika ile ilgili buyurun siz ideal devleti burada gerçekleştirin der. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Hiç alakası yok. İbn Haldun. İbn Haldun'un mukaddimesi inanılmaz bir şeydir. Yani işte İbn Haldun da İslam dünyasında muhtemelen yetişmiş olan en büyük adamdır. Kimi düşünsen düşün. Kitabının bir bölümü vardır. Altıncı bölümün 41. faslı. Bak aklımda bile. Neden insanlar arasında bilim adamları politikadan en az anlayan varlıklardır. Bak dikkat et. En çok değil. En az anlayan varlıklardır. Onu hepsinden önce Platon'u düşünür. Kendisi bir de fiilen Platon'dan farklı olarak politikaya karışmıştır İbn Haldun.
Evet.
Danışmanlık, büyükelçilik, vezirlik, baş vezirlik, entrikalar çevirmiştir falan filan. Ondan sonra bunu söyler. Merak edenler okusun. Bak ne diyorum. Neden insanlar arasında politikacılar ve bilim adamları, ama iki türlü hem filozof hem ulema, yani İslami bilim adamları politikadan, siyasetten en az anlarlar. En az anlarlar. Bu harika, bu da harika bir cümledir. Merak edenler okusunlar.
Ahmet Hocam, konumuzun başında demiştik neden antik Yunan felsefe tarihi bu kadar önemli. İslam felsefesini de çok etkilemiş isimler var orada. Hatta
olmazsa İslam felsefesi olmazdı gayet tabii.
Yani İmam-ı Gazali'nin bile işte antik felsefecileri üstüne yazı yazdığını düşünüyoruz. Hocam çok az zamanımız kaldı.
Hem de nasıl? Doğru söylüyorsun.
Az zamanımız kaldı.
Yani Gazali'nin de benim açımdan bir değeri varsa onlara karşı polemik yapmasıdır.
Aynen benim de öyle hocam. Yoksa çok dikkatimi çeken bir akıl yapısı yok. Yani akıl yapısından kastım düşünsel anlamda söylüyorum. Yarım saatimiz kaldı hocam aşağı yukarı. Son Platon'u da geçmişken Aristo, tabii ki Aristo'yu saatlerce konuşsak yetmez ama bir değinsek en azından bu...
İki saat demiştim, bak iki saate çıkarıyorsun.
Tamam hocam, o zaman bitirelim. Aristo'yu başka zaman konuşma nezaketinde bulunursanız bizimle çok seviniriz.
Tamam, konuşurum.
Tamam. O zaman şimdi bitirelim. Zaten dediğim gibi büyük nezaket gösterdiniz, bizi araya sıkıştırdınız hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sizinle konuşmak büyük keyifti. Sizinle tanışmak büyük şeref, bizim için büyük şerefti. Çok teşekkür ederiz. Katılımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. İzin verirseniz bir kapanış konuşması yapayım Ahmet Hocam. İletişimde olacağız zaten. Bir program daha yapmayı, Platon'dan sonrasında konuşmayı çok isteriz hocam, siz de eğer uygun görürseniz. Çok sağ olun. Değerli katılımcılar, çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hocamızın zaten programı epey kalabalık. Sağ olsun bize de vakit ayırdı. Kimilerinizin sorularını hocama yöneltemedim. Gerçekten hepinizden özür dilerim ama gördüğünüz üzere çok yoğun bir katılım var. Konudan bağımsız da çok soru geldi. Onları da yöneltmek istemedim. Çok teşekkür ederim. İnteraktif tarih söyleşileri farklı hocalarla, farklı konularla hocamızdan da sözümüzü aldık. Yine Ahmet hocamız da devam edecek. Hepinize mutlu günler diliyorum. Umarım bu pandemi süreci biter de hepimiz normal hayatlarımıza geri döneriz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Dediğimiz gibi çok daha güzel programlarla, çok daha farklı konularla tekrar karşınızda olacağım. Ahmet hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
İyi günler. Herkese iyi günler.
İyi günler hocam. Görüşürüz.